Ayrım 2, Marslı, Andy Weir, sayfa 17, 2. bölüm. Günlük girişi sol 7. Pekala gece güzel bir uyku çektim ve durum dün olduğu kadar umutsuz görünmüyor artık. Bugün malzeme sayımı ve dışarıdaki ekipmanların durumunu kontrol etmek için kısa bir GDF yaptım. Durumum şu, yüzey görevinin 31 gün sürmesi gerekiyordu. Fazla olsun diye ikmal roketleri tüm ekibe 56 gün yetecek kadar yiyecek getirdi. Böylece roketlerden bir iki tanesinde sorun çıkarsa yine de görevi tamamlayacak kadar yiyeceğimiz olacaktı. Kızılca kıyamet koptuğunda görevin 6. günündeydik. Yani geriye 6 kişiyi 50 gün boyunca doyuracak yiyecek kalmış oluyor. Bir tek ben varım. O yüzden yiyecekler bana 300 gün yetecek. Ve bu yiyeceklerimi hesaplı tüketmezsem böyle. O yüzden belli bir miktar zamanım var. GDF elbiseleri yönünden de sıkıntı çekmeyeceğim. Ekipteki herkesin ikişer tane uzay elbisesi vardı. İniş ve tırmanış sırasında giyilecek bir uzay uçuşu elbisesi ve yüzey operasyonları sırasında giyilecek çok daha büyük ve dirençli bir GDF elbisesi. Benim uzay uçuşu elbisemin ortasında bir delik var ve diğer beşi Hermes'e geri dönerken diğer beş uzay uçuşu elbiselerini giyiyordu. Fakat GDF elbiselerinin altısı da hala burada ve mükemmel durumda. Hap fırtınaya sıkıntı çıkarmadan dayanmış, dışarıda ise durum pek de iç açıcı değil. Uydu antenini bulamıyorum, muhtemelen kilometrelerce öteye savruldu. MTA da gitti tabii ki. Ekip arkadaşlarım onunla Hermes'e çıktılar. Gerçi alt kısmı, iniş platformu hala yerinde. Asıl düşman ağırlık iken tırmanışta onu da götürmenin bir anlamı yok. Platformda iniş takımı yakıt teçhizatı ve NASA'nın tırmanışta gereksinim duyulmayacağına karar verdiği diğer her şey bulunuyor. Mia devrilmiş ve gövdesinde bir delik var. Görünüşe göre fırtına yedek paraşütün, inişte kullanmamıza gerek kalmamıştı, kapağını koparmış. Paraşüt dışarı çıkınca da Mia'yı dört bir yana sürükleyip onu alanda bulunan her bir kayaya çarpmış. Gerçi Mia'nın bana bir yararı olmayacak, iticileri kendi ağırlığını bile taşıyamaz. Ama yedek parça için değerli olabilirdi, hala da olabilir. İki yüzey aracı da yarı yarıya kuma gömülmüş ama başka bir sorunları yok. Basınç kapakları sağlam durumda, mantıklı gerçi. Fırtınaya tutulduğundaki işletme prosedürü hareketi kesip fırtınanın geçmesini beklemekten ibaret. Bu araçlar fırtınalara dayanmak için tasarlandılar. Bir günlük çalışmayla onları kumdan çıkarabilirim. Hub'dan birer kilometre uzaklıkta dört farklı yönde bulunan hava istasyonlarıyla iletişimi kaybettim. Her şeye rağmen mükemmel durumda olabilirler. Şu anda Hub'ın iletişimleri öyle zayıf ki muhtemelen bir kilometreye bile erişemez. Güneş hücresi tertibatı kumla kaplanmış ve işe yaramaz bir durumda. İpucu, güneş hücrelerinin elektrik üretebilmeleri için güneş ışığına ihtiyaçları var. Fakat hücreleri süpürdüğümde tam kapasiteye geri döndüler. Artık ileride her ne yapacaksam onun için bol bol elektriğim olacak. 200 metrelik güneş hücrelerinin yanında bolca enerji depolamak için hidrojen yakıt hücreleri. Tek yapmam gereken her birkaç günde bir hücreleri süpürmek. Hub'ın dirençli tasarımı sayesinde içerideki durum harika. Oksijen verici üzerinde tam bir hata tanısı yürüttüm. İki kere, mükemmel durumda. Eğer bir sorun çıkarırsa kısa süreli kullanım içinde bir yedeğim var. Fakat bu sadece ana aleti tamir ederken acil durumlarda kullanmak için. Yedek olan karbondioksiti parçalayıp oksijeni yakalamıyor aslında. Sadece uzay elbiseleri gibi karbondioksiti emiyor. Filtreler doymadan önce 5 günlük çalışma süresi var. Bu benim için 30 gün demek. 6 kişi yerine nefes alan tek bir kişi var. Yani burada belli bir sigorta var. Su arıtıcısı da mükemmel çalışıyor. İşin can sıkıcı kısmı su arıtıcısının bir yedeği olmaması. Eğer alet çalışmayı keserse, sidik kaynatmak için ilkel bir damıtıcı ayarlarken su rezervlerini tüketmeye başlayacağım. Ayrıca Hub'ın nemlilik oranı maksimuma ulaşıp, su her yüzeyin üzerinde yoğunlaşmaya başlayana kadar nefes verirken her gün yarım litre su kaybedeceğim. Ardından sıra duvarları yalamaya gelecek. Yaşasın. Her neyse. Şimdilik su arıtıcısında herhangi bir sıkıntı yok. Yani böyle yiyecek, su, barınma tamam. Yiyeceği şimdiden idareli kullanmaya başlayacağım. Öğünler zaten oldukça küçük ama her öğünün dörtte üçlük porsiyonunu yiyip yine sağlıklı kalabilirim. Bu 300 günü 400 güne çıkarır. Reviri karıştırırken ana vitamin şişesini buldum. Şişede bana yıllarca yetecek kadar multivitamin var. O yüzden herhangi bir besin sorunum olmayacak. Ama yiyeceklerim bittiğinde ne kadar vitamin alırsam alayım yine de açlıktan öleceğim. Revirde acil durumlar için morfin de var. Ölümcül bir doza yetecek kadar hem de. Demedi demeyin, yavaşça açlıktan ölmeyeceğim. O noktaya gelirsem kolay yolu seçerim. Görevdeki herkesin iki uzmanlığı vardı. Ben botanist ve makine mühendisiyim. Kısacası görevin bitkilerle oynayan tamircisiyim. Bir şeyler bozulursa makine mühendisliği hayatımı kurtarabilir. Buradan nasıl sağ kurtulabilirim onu düşünüyorum. Durumum tamamen umutsuz değil. 4 sene içinde Ares-4 ile birlikte insanlar Mars'a dönecek. Ölümümün ardından programı iptal etmedilerse tabii ki. Ares-4 benim bulunduğum Acidaria Planitia'dan 3200 kilometre uzaklıktaki Schiaparelli kraterinde iniş yapacak. Oraya kendi başıma gidebilmemin bir imkanı yok. Fakat iletişim sağlayabilirsem o zaman kurtulma şansım olabilir. Ellerindeki kaynaklarla bunu nasıl becerirler bilemem ama NASA'da bir sürü akıllı insan bulunuyor. Yani şimdiki görevim bu. Dünya ile iletişim kurmanın bir yolunu bul. Onu beceremezsem o zaman bundan 4 yıl sonra Ares-4 ekibini getirdiğinde Hermes'le iletişim kurmanın bir yolunu bul. Elbette elimdeki bir yıllık yiyecekle 4 yıl nasıl hayatta kalacağımı bilmiyorum. Ama her şey sırayla. Şimdilik karnım tok ve bir amacım var. Kahrolası telsizi düzelt. Günlük girişi Sol 10. 3 GDF daha yaptım ve iletişim çanağının izine rastlamadım. Yüzey araçlarından birini kumdan çıkardım ve etrafta biraz turladım. Ama günler süren aramanın ardından sanırım artık pes etmenin zamanı geldi. Fırtına muhtemelen çanağı uzaklara sürükleyip takip edilebilecek herhangi bir sürtünme izini ortadan kaldırmıştır. Çanak muhtemelen kuma da gömülmüştür. Bugünün çoğunu dışarıda iletişim tertibatının kalıntıları arasında geçirdim. Gerçekten üzücü bir manzaraydı. Dünyaya doğru bağırsam daha büyük başarı elde ederdim. Üssün etrafında bulduğum metallerden derme çatma bir çanak yapabilirim. Fakat basit bir telsiz kullanmıyorum ki burada. Mars'tan dünyaya iletişim büyük bir iş ve özel ekipmanlara ihtiyaç duyuyor. Alüminyum folyo ve sakız kullanarak bir şeyler ayarlayamam. Yiyeceklerim gibi GDF'lerimi de idareli kullanmalıyım. Karbondioksit filtreleri temizlenmiyor. Bir kere doldular mı kullanılamaz duruma geliyorlar. Görev her ekip üyesi için günde 4 saatlik bir GDF olacağını hesaba katıyordu. Şansıma karbondioksit filtreleri hafif ve ufaklar. O yüzden NASA gerektiğinden fazlasını gönderme lüksüne sahip oldu. Toplamda yaklaşık 1500 saatlik karbondioksit filtrem var. Ondan sonra yapacağım her GDF'yi kan kaybıyla yapmak durumundayım. 1500 saat çokmuş gibi görünebilir. Fakat eğer kurtulmak için bir umudum olacaksa her haftanın minimum miktarda saatini dışarıda güneş hücresi tertibatını süpürerek 4 sene geçireceğim. Her neyse, gereksiz GDF yapmak yok. Diğer başlıklara gelecek olursak, yiyecek için bir fikir bulmaya başladım. Botanik yeteneklerim bir işe yarayacak gibi görünüyor. Mars'a neden bir botanist getiresiniz ki? Ne de olsa Mars orada hiçbir şeyin yetişmemesiyle meşhur. Amaç bitkilerin Mars yerçekiminde ne kadar etkili büyüdüğünü ve Mars toprağıyla bir şeylerin yapılıp yapılamayacağını öğrenmekti. Bunun kısa cevabı bayağı bir şeyler yapılabilir. Neredeyse yani. Mars toprağı bitki büyümesi için gerekli ana yapı taşlarına sahip. Ama dünya atmosferine konulup bolca sulansa bile Mars toprağı dünya toprağında bulunan her şeyi içermiyor. Bakteriyel aktivite, hayvan yaşamının sağladığı belli başlı besinler vesaire. Bunların hiçbiri Mars'ta yok. Buradaki görevlerimden biri dünya ve Mars toprağı ile atmosferinin çeşitli kombinasyonlarında bitkilerin nasıl büyüdüğünü bulmaktı. Bu yüzden yanımda küçük bir miktarda dünya toprağı ve bir miktar tohum var. Fakat fazla heyecanlanmanın lüzumu yok. Elimdeki toprak pencere önü çiçekliğine konulacak miktarda ve elimdeki tohumlar sadece birkaç çim ve eğrelti otu cinsinden oluşuyor. Bunlar dünyada en dayanıklı olan ve kolay yetişen bitkiler. O yüzden NASA deneyler için bunları seçti. Şimdi iki sorunum var. Yeteri kadar toprağım yok ve dikecek yenilebilir bitkim yok. Ama ben bir botanistim ulan. Bunun bir yolunu bulabilmeliyim. Eğer bulamazsam bir sene içinde oldukça aç bir botanist olacağım. Günlük girişi sol 11. Acaba Cubs bu sezon ne durumda? Günlük girişi sol 14. Lisans diplomamı Chicago Üniversitesi'nden aldım. Botanik okuyan insanların yarısı doğal bir dünya sistemine dönüş yapabileceklerini sanan hippilerden oluşuyordu. Nasıl olacaksa 7 milyar insanı toplayıcılıkla besleyeceklerdi. Zamanlarının çoğunu daha iyi esrar yetiştirmenin yollarını aramakla geçiriyorlardı. Onlardan hiç hoşlanmadım. Ben bu işe bilim için girmiştim. Yeni dünya düzeni saçmalığı için değil. Organik gübre öbekleri toplayıp ellerine geçirebildikleri her canlı maddeyi muhafaza etmeye çalıştıklarında onlarla dalga geçtim. Şu aptal hippilere bakın. Arka bahçelerinde kompleks bir global ekosistem oluşturmak için verdikleri zavallı uğraşlara bakın. Elbette şimdi tam olarak aynı şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Bulabildiğim her biyomadde zerresini muhafaza ediyorum. Her öğünün artıkları gübre kovasına gidiyor. Diğer biyolojik atıklara gelince, Hub'ın sofistike tuvaletleri var. Bok genellikle vakumla kurutulup yüzeye atılacak kapalı torbalarda toplanır. Ama bu geçmişte kaldı. Hatta ekip ayrılmadan önce atılan bok torbalarını toplamak için bir GDF bile yaptım. Tamamen kurutulduğu için bu bokların içinde herhangi bir bakteri kalmamıştı. Fakat kompleks proteinler hala içindeydi ve bunlardan gübre olarak yararlanılabilirdi. Suya eklendiğinde aktif bakteriler kısa sürede bunun dört bir yanını sarar ve kıyamet tuvaleti tarafından öldürülenlerin yerini alırdı. Büyük bir kap buldum ve içine biraz su koyduktan sonra kurumuş boku ilave ettim. O zamandan itibaren kaba kendi bokumu da ekledim. Ne kadar kötü kokarsa o kadar iyi durumda demektir. Bu bakterilerin çalışmaya başladıklarının göstergesi. İçeriye Mars toprağı getirdiğimde bokla karıştırıp yayabilirim. Daha sonra da en üste dünya toprağı serpebilirim. Bunun önemli bir adım olduğunu düşünmeyebilirsiniz fakat gayet önemlidir. Dünya toprağında yaşayan düzinelerce bakteri çeşidi var ve bu bakteriler bitkinin büyümesi için gereklidir. Yayılacaklar ve şey gibi, işte bakteriyel bir enfeksiyon gibi yayılacaklar. İnsanlar asırlardır insan atığını gübre olarak kullanır. Hatta ona güzel bir isim bile koymuşlar. İnsan gübresi. Normalde bir mahsul yetiştirmenin ideal bir yolu değildir. Çünkü hastalıkların yayılmasına neden olur. İnsan atığının içinde, doğru tahmin ettiniz, insanları hasta eden patojenler bulunur. Ama bu benim için bir sorun değil. Bu atıkların içindeki tek patojenler zaten çoktan vücudumda bulunanlar. Bir hafta içerisinde Mars toprağı bitkilerin filizlenmesi için hazır hale gelecek. Ama hemen ekim yapmayacağım. Dışarıdan daha çok cansız toprak getirip üzerine biraz canlı toprak serpeceğim. Bu yeni toprağa bakterileri bulaştıracak ve başta elimde bulunan toprağı ikiye katlamış olacağım. Başka bir haftanın ardından toprak miktarını tekrar ikiye katlayacağım. Böylece gidecek. Elbette bu sırada uğraşıma yeni gübre de eklemeye de devam edeceğim. Beni hayatta tutmak için götüm de beynim kadar çalışıyor. Burada uydurduğum yeni bir konsept değil bu. İnsanlar onlarca yıldır Mars toprağında nasıl bitki yetiştirilebileceği üzerine kafa yormaktaydı. Ben sadece bu fikirleri ilk kez deneyeceğim. Yiyeceklerimin arasına baktım ve ekebileceğim bir sürü şey buldum. Örneğin bezelyeler, bir sürü fasulye de var. Ayrıca birkaç tane patates buldum. Çektikleri bunca zahmetten sonra içlerinden biri hala filizlenebilirse harika olur. Neredeyse sonsuz vitaminin yanında hayatta kalmak için tek ihtiyacım olan herhangi bir çeşit kalori. Hub'ın zemini toplamda 92 metrekare. Zeminin tamamını bu girişime ayırmayı planlıyorum. Toprak üzerinde yürümek sorun değil benim için. Çok iş çıkacak ama tüm zemini 10 santimetrelik derinlikte toprakla doldurmam gerekecek. Bu da haba 9.2 metreküp Mars toprağı sokmam gerektiği anlamına geliyor. Tek seferde belki ancak 1 metreküpün onda biri kadar toprağı hava kilidine sokabilirim. Ve bu toprağı toparlamak oldukça yorucu bir iş olacak. Ama sonunda eğer her şey beklediğim gibi giderse 92 metrekarelik ekilebilir toprağım olacak. İşte böyle bir botanistim ulan ben. Korkun benim botanik güçlerimden. Günlük girişi sol 15. Ah bu çok yorucu bir iş. Bugün GDF'lerde 12 saat geçirip haba toprak getirdim. Üstün sadece belki 5 metrekarelik ufak bir köşesini kaplamayı becerebildim. Böyle giderse tüm toprağı toplamam haftalarımı alacak. Ama ne de olsa elimde zamandan bol şey yok. İlk birkaç GDF oldukça verimsizdi. Küçük kapları doldurup onları hava kilidinden içeri soktum. Daha sonra aklım başıma geldi ve hava kilidine büyük bir kap koydum. Ve dolana kadar küçük kaplarla buna toprak taşıdım. Bu işleri oldukça hızlandırdı. Çünkü hava kilidinden geçmek yaklaşık 10 dakika alıyor. Her yerim ağrıyor. Elimdeki kürekler de kazı yapmak için değil, örnek toplamak için yapılmışlar. Sırtım beni öldürüyor. Revirin aldığını üstüne getirdim ve biraz Vicodin buldum. Yaklaşık 10 dakika önce içtim Vicodin'i. Yakında etkisini gösterir. Her neyse, bir ilerleme görmek güzel. Bakterilerin bu mineraller üzerinde çalışmaya başlamalarının zamanları geldi. Öğle yemeğinden sonra... Bugün idareli yemek yok. Bugün tam öğünü hak ettim. Günlük girişi sol 16. Daha önce aklıma gelmeyen bir engel var. Su. Demek ki birkaç milyon yıl Mars'ta kalmak topraktaki tüm suyu ortadan kaldırıyormuş. Botanik dalında yaptığım yüksek lisans bitkilerin yetişmek için ıslak toprağa ihtiyaç duydukları konusundaki şüphelerimi doğruluyor. Bir de bakterilerin bu toprakta daha önceden yaşıyor olmaları gerekiyor tabii ki. Şansıma suyum var ama istediğim kadar değil. Yeterli olması için toprağın metreküp başına 40 litre suya ihtiyacı var. Planım 9.2 metreküp toprağa ihtiyaç duyuyor. Yani nihayetinde toprağı beslemek için 368 litre suya ihtiyacım olacak. Hub'ın harika bir su arıtıcısı var. Dünyada var olan en son teknoloji ürünü. O yüzden NASA niye oraya bol su gönderelim ki? Acil bir duruma yetecek kadar gönderelim yeter diye düşünmüş. İnsanlar rahat olabilmek için günde 3 litre suya ihtiyaç duyarlar. Bize kişi başı 50 litre verdiler. Yani hub'da toplamda 300 litre su var. Acil durumlar için saklanan 50 litre dışında kalan tüm suyu bu amaç için kullanmaya hazırım. Yani 10 santimetre derinlikle 62,5 metrekare alanı sulayabilirim. Hub'ın zemininin 1/3 kadar. Yetmek zorunda. Uzun süreli planım böyle. Bugünlükse amacım 5 metrekareydi. Yola çıkan ekip arkadaşlarımın battaniyelerini ve üniformalarını üst üste koyarak ekim yapacağım saksının bir kenarını hazırladım. Diğer kenarlarda hub'ın kavisli duvarlarından oluşuyordu. 5 metrekareye en fazla bu kadar benzetebildim. Burayı 10 santimetrelik derinlikte kumla doldurdum. Daha sonra da toprak tanrılarına 20 litre su kurban ettim. Daha sonra sıra iğrenç işlere geldi. Koca bok kutumu toprağın üzerine döktüm ve koku yüzünden midem ağzıma geldi. Toprakla boku bir kürekle karıştırdım ve eşit olacak bir şekilde tekrar yaydım. En üstte de dünya toprağından serptim. İşe koyulun bakteriler, size güveniyorum. Koku bir süre havada kalacak böyle. Cam falan da açamıyorum ki. Yine de insan alışıyor işte. Diğer başlıklara gelince, bugün şükran günü. Ailem Chicago'da, anne babamın evinde her zamanki ziyafet için toplanacak. 10 gün önceki ölümüm yüzünden toplantının pek de eğlenceli geçeceğini sanmıyorum. Tanrım, muhtemelen cenazem bile daha yeni yapılmıştır. Acaba burada olanları bir gün öğrenebilecekler mi? Hayatta kalmakla o kadar meşgul olunca ailemin yerinde olmanın nasıl bir şey olacağını düşünmedim hiç. Şu anda insanın aklına gelebilecek en büyük acıyı yaşıyorlar. Hala hayatta olduğumu onlara söyleyebilmek için neler vermezdim ki? Bunun acısını çıkarmak için sadece hayatta kalmam gerekiyor. Günlük girişi sol 22. Vay be, bayağı bir ilerleme kaydettim. Tüm kumu içeri getirdim ve kum hazır durumda. Üstün 3'te 2'si artık topraktan oluşuyor. Ayrıca bugün toprağı ilk kez 2'ye katladım. Bir hafta oldu ve eski Mars toprağı zengin ve güzel bir durumda. Toprağı 2 kere daha 2'ye katladığımda her yeri kaplamış olacağım. Tüm bu işler moralime iyi geldi, bana bir uğraş oldu. Ama işler biraz toparlandıktan sonra Johansen'in Beatles arşivini dinlerken moralim yeniden bozuldu. Hesaplarıma göre bu beni açlıktan kurtarmayacak. Kalori kazanmak için en iyi seçeneğim patatesler. Patatesler hem verimli olarak yetişiyorlar hem de oldukça iyi bir kaloriye sahipler. Kilo başına 770 kalori. Elimdeki patateslerin filizleneceğinden oldukça eminim. Sorun şu ki yeteri kadar patates yetiştiremem. 62 metrekarede 400 günde yiyeceklerim bitmeden elimdeki süre belki 150 kilogram patates yetiştirebilirim. Günde 288 kaloriyle toplamda 115 bin kalori demek oluyor bu. Boyum ve kilomla biraz da aç kalmayı göze alırsam günde 1500 kaloriye ihtiyacım var. Hiç de yeterli değil. Demek ki tamamen toprağa bel bağlayarak yaşayamam. Ama ömrümü uzatabilirim. Patatesler bana 76 gün yetecek. Patatesler sürekli büyümeye devam edecekler. Yani o 76 gün içerisinde 22 bin kalorilik patates daha yetiştirebilirim. Bu da beni bir 15 gün daha hayatta tutacak. Bu noktadan sonra bu şekilde devam etmenin bir anlamı yok. Toplamda patatesler bana yaklaşık 90 gün kazandıracak. Yani şimdi açlıktan ölmeye sol 400 yerine sol 490'dan itibaren başlayacağım. Bu da bir ilerleme sayılır. Ama hayatta kalma konusunda umutlanmak istiyorsam Ares-4'ün Mars'a ineceği sol 1412'ye kadar hayatta kalmam gerekiyor. Hemen hemen yiyeceğim olmayan bir 1000 gün daha var ve bu eksiği kapatmak için bir planım yok. Kahretsin. İkinci ayının sonu. Sayfa 28.